Musa 9. ayrım sayfa 151. Deniz. Ramses avcuyla duvarlardan birine vurdu. Sonra mimar başına döndü. Surların tamamen kapalı olmasını istiyorum, dedi. Arkadan açık. İlk saldırıda düşman buradan içeri sızabilir. Mimar biraz şaşkın başını salladı. Bir kral naibine cevap verilmezdi. Bu bir eleştiri değil mimarbaşı. Bu üstün bir kuşatma sırasında düşmana girenmesi gerek, değil mi? Ben sayın efendimin planlarını uyguladım. Biliyorum, biliyorum. Ama fikrimi değiştirdim. Bütünüyle kapalı bir üs istiyorum. Cevap beklemeyen bir emir. Askerlerin oluşturduğu küçük kordeşin peşi sıra yürüyen Ptahmos, dayısının otoritesine hayran olmuştu. Osiris şenliği biter bitmez hepsi, herkes şantiyeye gelmişti. Komutan, birliğimiz çalışmalar sırasında burada kalabilir mi? Diye sordu kaygıyla. Kuşkusuz, dedi Ramses. Mimarbaşı ortada, dış duvarlardan yüksek bir bina istiyorum. Bu, tepesinde nöbet kulesi olan, içinde yaşanabilir bir bina olacak. Merdiven binanın içine inşa edilecek. Doğal olarak bir kuyu açılacak ve erzak için depolar yapacağız. Ve bir de ahır. Bu askeri üs, aşağı Mısır'da inşa edilecek bütün öteki üsler için örnek oluşturacak. Bu çok büyük bir iş efendimiz, dedi mimarbaşı. Bugüne kadar yaptıklarımızın iki katı büyüklüğünde bir iş. Bir kale duvarındaki merdivenden inerken, yapılması gereken bir iş, diye karşılık verdi Ramses. Ve Ptahmos'a baktı. Her şey söylenmiş, bitmişti. Yapılması gereken bir iş. Memphis'e dönmek gerekmiyordu demek ki. Ptahmos, Ramses'in onu iktidar çarklarından uzak tutmaya çalıştığı izlenimini alıyordu. Çok güzel bir sürgündü bu. Onurlu, başarılı ama yine de sürgündü. Söyleyebileceği hiçbir şey yoktu. Misyonunu başarıyla tamamladığı için ödüllendirilmişti. Protokolde onurlandırılmıştı. Ramses'in onu kollarına alması, düşmanlarına ustalıkla yapılan ihtar, prenslere layık bir ev ve soylu kişiliğine uygun bir aylık ama yine de büyük bir nezaket ve incelikle sürgüne gönderilmişti Ptahmos. Göğüs geçirdi. "Prens Ptahmos," dedi Ramses, yeni kapıyı inceleyerek. Krallığın ona verdiği onurlu görevin gereği olan titizlik ve yapıcı zekayla çalışmaların bitirilmesine yardımcı oldu. Ortaya çıkan eser ve inşaatın bittiği tarih onun başarısının ispatıdır. Yeni başlayacak çalışmalarınızı, denetleme görevini bir kez daha ona veriyorum. Sonra atına bindi ve bir toz bulutu içinde mahiyetindekilerle birlikte uzaklaştı. Ptahmos ancak öğleden sonra Ramses'le görüşme fırsatı buldu. Naip prens de kendisi için planlanmış ve Pihare'nin yaşadığı tatsız deneyimden sonra işleri olağanüstü hızlandıran şantiye şefinin çabasıyla bitirilmiş olan evde buluştu. Ama uzun uzun konuşma fırsatı bulamayacaktı. ''Ben her şeyi biliyorum.'' dedi Ramses. Vergi idaresi bu sabahtan başlayarak Pihare ailesinin durumunu incelemeye aldı. Onunla işi sağlam tutman çok iyi olmuş. Boğazına kadar yolsuzluklara batmış bir serseri ve Horho Amon'la da çok yakın ilişkisi vardı. Numark'ın ailesi bana gelerek ölenin adına bir tarikat kurmak için izin istedi. Vermedim. Ayrıca tüm aile bireyleri 10 yıl süreyle kamu hizmetinden yasaklandı. Yeni Numark desteğime sahip olduğunu biliyor. Ramses bir süre sustu. Gözleri açık kapılardan görünen bahçeye dalmıştı. Aşağı Mısır'ın insanları bir merkezin var olduğunu tamamen unutmuşa benziyor, dedi. Onları hatırlatmak kararındayım. Bu ülkeyi değiştireceğiz, geliştireceğiz. Onların arzularıyla değil, boyun eğdirerek. Ptahmos, Naip Prensi bu kadar öfkelendiren şeyin ne olabileceğini düşündü. Horvamo'nun başka yolsuzlukları da hakkında yeni raporlar belki. Ramses'in bakışları Ptahmos'a döndü. Sesi daha az haşindi. Baş rahip ile vaiz rahip bana gelerek seni suçlayan sözleriyle başımı ağrıttılar. Senin gelişim ve hareket tarzınla kentte barışı bozduğunu, düzensizlik yarattığını söylediler. Ben de onlara yetkilerinin daha geniş olmadığına şükretmeleri gerektiği cevabını verdim. Onları görevlerinden alamam. Yolsuzluklara bulaştıklarını biliyorum ama sana karşı dikkatli ve saygılı olacaklardır. Bu da bize yeter. Mimarbaşı ile iki yardımcısı seni öve öve bitiremiyorlar. Ayrıca Hapenah da bugün gerekli belgeyi hazırlayarak seni aşağı Mısır'daki krallık yapıları genel denetçiliğine getirecek. Aldığın aylık iki katına yükseliyor. Nom'un sana verdiği hizmetkar sayısı da 12 oluyor. Sustu ve bir kez daha bir şeyler bekler gibi Ptahmos'a baktı. Ptahmos tek kelime söyleyemiyordu. Ne söyleyebilirdi ki? Yürüdü ve Ramses'in elini öptü. Sonra, ''Sese annem nasıl?'' diye sordu. İyi, diye cevap verdi Ramses. Çok iyi. Belki gelecek ay onu görmeye Memphis'e gelirsin. Bu sözlerin seçilmesindeki ustalık. Ptahmos eğilerek selam verdi. Mabeyinci onu kapıya götürmek üzere bir adım attı. Ptahmos diye çağırdı Ramses keyifli bir sesle. Şu yarım kalmış cinayet hikayesi nedir? Ptahmos, şu enşinin gelişinden sonra nasıl kuşkuya kapıldığını, yatmaya gittiğini söyleyerek kendi yerine yatağa bir çarşaf sarıp dertop ettiği örtüyü yatırdığını ve yatağın altına saklandığını anlattı. Ramses öykünün burasında kahkahalarla gülmeye başladı. Mabeyinci de kendini tutamamış, gülmeye başlamıştı. ''Bunu krala anlatacağım!'' diye bağırdı Ramses. Ama gerisi daha da şaşırtıcı oldu. ''Hançeri bir vuruşta kalbine sapladın ha? Onu gerçekten öldürmek mi istiyordun?'' ''Birinden birini öldürmem gerekiyordu,'' dedi Ptahmos. ''O beni öldürmek için gelmişti değil mi?'' Ramses başını eğerek doğruladı. ''Horvamon kendiliğinden ölerek akıllılık etmiş,'' dedi. ''Yoksa ben onu parçalatacaktım. Kral ailesinden birini öldürmeye kalkışmak.'' Bu kadar. Konuşma bitmişti. Ptahmos kendini dışarıda yalancı akasya çiçeklerinin kokusunu taşıyan hafif rüzgarla baş başa buldu. ''Sürgün,'' diye mırıldandı. Onu Apirular ülkesine sürmüşlerdi gerçekte. Krallığın gözcüsü olarak her an her yerde var olan bir düşmana karşı, insanın doğasına karşı. Ama yine de onun kaderi Apirularınkinden çok daha iyiydi. Atına bindi, nereye gideceğini bilemeden. Deniz tam o anda aklına geldi. Hizmetkarları eve gönderdi, iki mızraklı süvariye kuzeye gidiyoruz dedi. Hafif tırısla yola çıktılar. Ptahmos toprak yol izin verdikçe dört nala kalkıyordu. Süvarilerin önüne geçerek saray törelerinin emrettiği tek düze yürüyüşten kurtulmanın sevinciyle. Genç adam usta biniciydi. Bir saate kalmadan son tarlalarla son hurmalıkların ardında inanılmaz olanı gördü. Bir uçtan bir uca, doğudan batıya uzanan mavi bir çizgi. Yaklaştıkça mucizeler daha da iyi görünüyordu. Gerçekten de lapis rengindeydi. Açık mavi bir lapis. Gerçekten de dalgalarının tepesi beyaz köpüklerle taşlanıyordu. İnatla, ısrarla bir sınır, bir son görebilmek için baktı. Hayır, yoktu. Sonsuzluğu o zaman anladı. Çok, çok uzakta, gözü pek, su sinekleri gibi birkaç balıkçı kayığı yolunu kaybetmiş kelebeklere benziyordu. Ptahmos şaşkın bir sevinçle güldü. Süvariler de şaşırmıştı. Memphisliydiler ve hayatlarında denizi görmemişlerdi. Bakışlarıyla bu bilinmedik yabancıyı kucaklıyorlardı. Ptahmos bir anda hançerini ve üstünü çıkarıp attı. Çırılçıplak bu tanımadığı varlığın içine girdi. Bir dalga çarptı. Az kaldı devriliyordu, gülmeye başladı. Su birden ağzına doldu. Su tuzluydu, tıpkı anlatıldığı gibi. Yüzme bilmiyordu. Dipteki kumda emekleyerek ilerledi. Nefesini tutarak başını suyun altına soktu ve denizin 20-30 arış ötede birden derinleştiğini gördü. Evet, efsane gerçekti. Bu canlı şeyin içinde ayakta durmak imkansızdı. Kendini ilk kez tattığı o yepyeni ve tertemiz olma duygusuna bıraktı. Tertemiz ve yaşsız. Ne çocuk, ne ihtiyar. Sonra sudan çıktı, saçlarını sıkarak geldi. Güneşte kurunmak için kumlara oturdu. İki asker peşi sıra kendilerini suya atmışlardı. Çocuklar gibi çığlıklar atarak eğleniyorlardı. Ptahmos, denizin tanrısı kim? Diye sordu kendi kendine. Belleğinin derinliklerinde Amsetse'den öğrendiği tanrılar ve tanrıçalar listesinde aradı, bulamadı. Yoktu. Denizin tanrısı yoktu. Kuzeyde sonsuzluk, güneyde devletin gücü diye düşündü. Yaldızlı bir sürgün. Giyinirken hala düşünüyordu. Gençliği sona ermişti. Öfke. Miriam. Kamış kalemler papirus ruloları üzerinde koşarken yazıcılar da bağırıyorlardı. 200 bağ sebze. Köleler salatayı, soğanı, pırasayı sekreterliğin duvarının önüne yığıyor, birkaçı dışarıda eşeklerin sırtındaki yükü indiriyorlardı. Yazıcılardan biri gelen sebzeleri sayıyordu. 12 çuval tahıl. Tahıllar boğucu bir toz savuran kenevir çuvallarıydı. Yazıcıların çalıştığı büyük avluda tozdan göz gözü görmüyordu. Krallık Yapıları İdaresi sekreterliğinin 6 yazıcısı sonunda bağırdı. ''Dışarıda tartın şunları, boğulacağız burada.'' Gerçekten de görevli iki köle tahıl çuvallarını duvarın dibine sebzelerin yanına bırakmadan önce tartmak için ortadaki kocaman kantara koydukları sırada her seferinde yeni bir toz bulutu yükseliyordu. Kantarın yanındaki yazıcı saçları tozdan bembeyaz olmuş bağırıyordu. Tamam, eksiksizdir. 5 kesilmiş sığır. Kuşçulardan 110 kuş. Şantiyelerdeki personele tahsis edilmiş gıda malzemesinin ilgili depolara gönderilmeden önce krallık yapıları idaresince sayılıp kaydedilmesi gerekiyordu. İdare için ilave bir iş yükü. Yazıcıların başkan yardımcısı, "Çok iyi," dedi. "Hazır eşekler buradayken ekmekçiye gönderilecek buğdayı yükleyin. Etler ile sebzeler doğrudan kuzeydeki şantiyeye gönderilecek." Kölelerden biri kapıdan, "Eşekler geldi," diye bağırdı. "Of, bu ne çok sinek," diye bağırdı Pıtahmos. Bir saniye hareketsiz kalarak ona döndüler. Biraz kalınlaşmıştı. Sakalı çok daha gür ve bakır rengi. Bakışları daha ciddi. Pıtahmos 23 yaşındaydı artık. Gerçekten de etin kokusunu alan sinek sürüleri içeri dolmuştu. Nübiyeli kölelerden birini, sahibinin kötü davranışlarından kurtarmak için satın aldığı sıska ama capcanlı bir küçük zenciyi yanına çağırdı. Çocuk koştu geldi, yüzünde bir tapınma ifadesiyle. "Önce şu köşede duran büyük yelpaze ile sinekleri kovacaksın. Sonra orada, büyük kabın içinde pun tahtası ile okaliptus yapraklarını tutuşturursun." Küçük köle hemen işe başladı. Örülmüş hurma yapraklarından koca yelpazeyi, sevgili efendisinin öğrettiği gibi şşt şşt diyerek ustalıkla sallamaya başladı. Birkaç dakikada avluya açılan altı bölmedeki sinekler boşaltılmıştı. Sonra kokulu bir duman, mavi bir yılan gibi bir bölmeden ötekine süzülerek ortalığa yayıldı. "Sığır eti parçalarının beze sarılmasını ve taşıma süresince de böyle kalmasını istiyorum. Sinekler etlerin üzerine yumurtluyor," diye anlattı Pıtahmos. Sonra başyazıcıya dönerek devam etti. "Mümkünse bez olarak keneviri kullanın. Böylece etler hava dağılır." "Bu etler işçiler için," dedi başyazıcı. "Daha iyi ya. Hasta işçi bize zaman kaybettirir. Bir dahaki malzeme alımında tahılın bir hafta öncesinden gönderilmesini istiyorum. Böylece ekmekçinin öğütmek, sonra da pişirmek için bolca vakti olur. Tahıl, öteki yiyeceklerle ve çabuk bozulacak malzemeyle birlikte gönderilirse, aynı şantiyeye ayrı ayrı zamanlarda iki kervan göndermek zorunda kalıyoruz. Bu hiç ekonomik değil." Pıtahmos sonra bahçeye döndü. Nar ağaçlarının yeni badalanmış duvarlardaki pıtraklar gibi açılmış meyvelerine baktı. Yeni evine taşındığı zaman hapenahtan aldığı iki kedi koca bir aile oluşturmuştu. 8 kediydiler şimdi. Pıtahmos en küçüklerini, altın gözlü bir sarı yavruyu kucağına aldı. Sonra kolları arasında yavru kediyle çiriş otu dikilmiş çiçek tarlalarının yanından geçti. Lotusların genç kız memelerine benzeyen beyaz çiçekleriyle süslediği havuzu dönerek binanın ikinci bölümündeki mutfaklara geldi. Orada bakışlarıyla çevreyi araştırdı. Aşçıbaşı da ona gözleriyle ne aradığını soruyordu. "Büyük bir sepet arıyorum," dedi. Sonra altı büyük buğday ekmeği, kesilip yolunmuş bir kas, bir torba kuru bakla ve bir bağ soğan istiyorum. Aşçıbaşı istenenleri hazırladı, bir sepete koydu. Pıtahmos kediyi sepetin üzerine oturttu ve ahırlara gitti. Orada atına binerken süvarilere haber vermek isteyen seyisi durdurdu. "Hayır, gerek yok," dedi. "Çabuk döneceğim." Adamlar ayağını tutarak yardım ettiler. Pıtahmos kediyi korkutmadan bindi. Atını güneye sürdü. Az sonra bir Apiru köyüne gelmişti. Kedi yavrusu korkmuştu. Pıtahmos sakinleştirmek için sırtını okşarken şaşkın gözlerle sağına soluna bakıyordu. Köyün evlerinden biraz uzaktaki bir evin önünde durdu. İplerde asılı çamaşırlar sallanıyordu. İki çocuk sevinç çığlıkları atarak koştu. Bir kadın çıktı ve Pıtahmos attan inmeden sepeti ona uzattı. Kadın ondan birkaç yaş daha büyük görünüyordu. Kedi yavrusunu görünce gülümsedi. "Böylece," dedi Pıtahmos, "fare derdin kalmayacak. Fare bulamazsa yiyecek bir şeyler ver de kaçmasın. Benimkiler fare yakalıyor ama yemiyor. Tadını beğenmiyorlar herhalde. Kapıyı kapalı tut, atmaca ya da gelincik götürmesin." "Kas ha," dedi kadın, "çocuklar bayram edecek." Pıtahmos'a yanağını uzattı, genç adam öptü. Boyları yetmediği için sepetin içine göremeyen çocuklar İbranice bağırışıyorlardı. "Kas, kas." Sonra kedi yavrusunun üzerine atıldılar, çığlıklar atarak okşamaya başladılar. Kadın kızı, ekmekleri, baklayı ve soğanları bırakmak için eve girdi. Hemen ardından kapıda göründü. "Girmez misin? Hurma şarabım var." "Hayır, sadece seni görmeye geldim. Kocan iyi mi?" "Tanrı'ya şükürler olsun," dedi. "İşi iyi. Birkaç gün önce tozdan gözleri hasta oldu ama papatya suyu iyi geldi." Pıtahmos başını sallayarak memnun olduğunu belirtti. "Ah, Harun da burada olsaydı," diye göğüs geçirdi kadın. "Memphis'te olması çok daha iyi. Orada ustabaşı, burada ustabaşıların hepsi Mısırlı. Benim için fark etmez. Ben Harun'u özlediğimi biliyorum sadece. Biliyorum Meryem, ama senin burada olman bile fevkalade bir şey. Sana bu evi yaptırdım. Ben Mısır kralı değilim. Bir prens erkek kardeşi için de bir şey yaptıramaz mı? Her şeyi aynı anda yapmamak daha iyi. Ama onu da getirteceksin değil mi? Evet, getirteceğim. Kendisine de söyledim. Babanın dilini bile bilmiyorsun. Ptahmos birden sinirlendi. Öğreniyorum. Aslında ihtiyacım da yok. Eğer sizden biri olup aranızda yaşasaydım, sizin için hiçbir şey yapamazdım. Bu hiç kimsenin işine yaramazdı. Ne yapabilirsin ki? Bilmiyorum ama yapılacak şeyler vardır. Hiçbir şey değişmeyecek, diye inledi genç kadın. Her şey bir gün değişir Meryem. Hem de en beklenmedik zamanda. 7 yıldır buradasın. Beni ancak 3 ay önce buraya getirebildin. Zaman geçiyor. Tanrı bizi unuttu Ptahmos. Sesi titriyor, ardından gözyaşlarının geleceğini haber veriyordu ve Ptahmos gözyaşlarını hiç sevmezdi. Aralarındaki kan bağı yüzünden o daha gencecik, yarı vahşi bir kızken, sarayın bahçesinde ona babalarının öldüğünü haber verdiği korkunç günün anısına elinde 3-5 armağanı ona gelmişti. Ama o, kuşkusuz genç adamın bir zamanlar hayalini kurduğu, sırlarını paylaşacağı, belki suç ortağı olabileceği, yani kısaca olmayan karısının yerini tutarak hayatının yükünü birlikte taşıyabileceği bir kız kardeş değildi. Atına doğru yürüdü. Kız kardeşinin sızlanmalarının dinleyicisi olarak hep kendisini seçtiğini düşünüyordu. Meryem atına binebilmesi için alçak bir iskemle getirdi. Sonra eğere oturduğunda sitem dolu gözlerle baktı. ''Bir de o kadın var.'' dedi. ''Ben o kadınla yaşıyorum. Sana çocuklar doğurdu.'' ''Evet.'' diye cevap verdi Ptahmos dizginlerini eline alırken. ''Kadınlar çocuk doğurur.'' ''Üstelik seni görmeye gelemiyorum. O kadın...'' Ptahmos evin önünde atını döndürdü. Hala kollarında gezdirdikleri kediyi küçük bir kardeşmiş gibi okşayan çocuklar ardı sıra koştu bir süre. Uzaklaştığı sırada ''Harun'u unutma!'' diye bağırdı Meryem. Ptahmos başını salladı ve atını sürdü. Öfke doluydu. Kadınlar erkekleri suçlamaktan başka bir şeyler bilmez miydi? Ne bekliyordu? Ne istiyordu Meryem? Her şeyi bırakıp işçi olmasını mı? Bir apiru ile evlenip kendi işçilerinden birinin damadı ya da kayınbiraderi olmasını mı? Hiç kafası işlemiyor muydu bu kadının? Bir de Harun buraya, Avaris'e gelirse ne olacaktı? Yine deniz. Prens ortadan kaybolduğu zaman nereye gidiyordu? Ev halkının ve yazıcıların zaman zaman kendi kendilerine sordukları soru buydu. Çünkü Ptahmos bazı sabahlar idarenin işleri hafifler gibi olunca ortadan kayboluyordu. Atını aldığına göre uzak bir yere gidiyordu ve döndüğünde yüzünde huzurlu ve dalgın bir ifade oluyordu. Bir heykel gibi. Bakıyormuş gibi görünen ama aslında kendi iç dünyasını gören bir insanın yüzü. Bir öğleden sonra onu böyle bir kaçıştan dönüşünde gören Hapenat kaygılandı. Prens katı, kat, yaprakları uzun süre çiğnenince sarhoşluk veren bir ağaççık. Biraz fazla mı kullanmıştı? Herkes her yerde olduğu gibi Avaris'te de sıkıntılarını unutmak için kat kullanıyordu. Bu kaygıyla soylu yöneticinin göz bebeklerine baktı ama Nübya'dan gelen bu yaprak kullananların göz bebeklerinde oluşan daralmayı göremedi. Hasta mıydı yoksa? Değildi. Yüzü sağlıklı, hareketleri kesindi. Hapenat onunla vahalarda kurulması söz konusu olan askeri üsler hakkında konuşmak için gelmişti. Ptahmos cevap vermedi. Garip bir sessizlik oldu. ''Ne yapmalıyım sence?'' diye sordu Hapenat, huzursuzdu. Sonunda Ptahmos elleri bacaklarına dayalı Hapenat'a bakmadan cevap verdi. ''Naip prens haklı. Vahalara yiyecek göndermek saçma bir şey. Garnizondaki askerin kendi kendine yetmesi gerek. Bu nedenle oralarda tuğla harmanlarının yanında ekmek fırınları ve kesimhaneler de yapılmalı.'' Ses rahat, açık, kendine güvenen bir sesti ama söyleyiş uzak bir yerden geliyormuş izlenimi veriyordu. Hapenat tedirgin kalktı, izin istedi. ''Güneş seninle birlikte olsun.'' dedi Ptahmos onu geçirirken. Şurası gerçekti. Ptahmos'un Avaris'e geldiği günlerdeki doğal coşkusu, taşkınlığı anılarda kalmıştı. En yakın, samimi olduğu anlarda ağırbaşlıydı, ciddiydi. Bunun dışında hep dalgındı, zihni uzaklardaydı. Çoğunluk bedeniyle de uzaktaydı. Buto öğleden sonraları onu göremiyordu. Çocukları yatırıyor, sütanelerle, hizmetçilerle gevezelik ediyor, dedikodu yapıyordu. Ya da kadınlarla büyü tarifleri alıp veriyorlardı, göğüsleri sertleştirmek için mesela. Mısırlıların büyüyle çözemeyecekleri hiçbir sorun yoktu. Ptahmos döndüğü zaman o uyumuş oluyordu. Kadını uyandırmıyordu, kendi odası vardı. Ve Buto sabah erkenden uyandığında onu kalkmış, bahçede kahvaltı ederken buluyordu. 3 yaşındaki oğlunu dizine oturtuyor, ona incir soyuyordu. Böyle her gün nereye kaçabilirdi? Dedikodular Hapenaht'ın kulağına kadar gitti. Krallık Belgeleri İdaresi Başkan Yardımcısının herkesten fazla Avariz'deki memurlar ve yöneticiler konusunda bilgi edinme merakı vardı ve meraktan özel ulakları aracılığıyla Naip Prens'i de faydalandırıyordu. Prensin kayboluşları artık araştırma gerektirir duruma gelmişti ve Hapenaht Ptahmos'un peşine bir gözcü casus taktı. Adam evden 50 arış kadar uzakta, prensin kendi ihtiyaçları için ektirdiği sebze bahçesindeki bahçıvanların arasına karıştı. Bir sabah Ptahmos atını almak için yazıcılar bölümünden çıktığı zaman gözcü rüzgar gibi koşarak katırına atladı. Ptahmos'u bir saat süren gidiş yolunda ve dönüşünde izledi. Gün batımından 2 saat sonra Hapenaht'ın evine dönmüştü. Başkan yardımcısı adamını yazıcılar bölümünün boş odalarından birine getirdi. Gözcü casus üzgün görünüyordu. Dedi Hapenaht. Nereye gittiğini öğrenebildin mi? Evet, dedi casus. Deniz kıyısına gidiyor. Deniz kıyısına mı? Deniz kıyısına. Atıyla sahile kadar gidiyor, orada duruyor. Orada mı duruyor? Nasıl yani? Ayakta mı duruyor? Oturuyor mu? Ne yapıyor? Başka birileri de mi geliyor? Ne yapıyor peki? Hiçbir şey yapmıyor. Öylece oturuyor, denize bakıyor. Hapenaht çenesini kaşıdı. Sonra gözlerini sinsi bir ifadeyle kısarak sordu. Peki sonra? Sonra hiç. Atına bindi buraya döndü. Şimdi yemek yiyor. 2 saat. Hiç konuşmadan. Denizin karşısında oturdu sonra kalktı geldi. Öyle mi? Evet öyle. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Diye bağırdı Hapenaht. Dediklerim doğru değilse kafamı kes. O zaman seni gördü. Beni görmesine imkan yok. En az 500 arış gerisinden izledim. Bir şey içmek için de mi durmadı? Eğrinde bir matara asılıydı. Oradan içti. Hapenaht iskemlesinde doğruldu. Bu inanılacak bir öykü değildi. Anlaştığımız gibi yazın gelirsin, 10 debenlik mal alırsın. Keten istiyorum. Hapenaht adamı kapıdan dışarı iterken ketenini alırsın tamam dedi. Hapenaht bir kez daha çenesini kaşıdı. Bu öykü olacak bir şey değildi. Ptahmos casusu satın almıştı herhalde. Ertesi gün başka bir casusu görevlendirdi. 2 gün sonra ikinci casus benzer bir raporla geldi. Hapenaht'ın uykuları kaçıyordu. Prens Ptahmos, Krallık Yapıları İdaresi Başkanı 2 saat boyunca tek başına hiç kimseyle konuşmadan oturup niye denizi seyrederdi? Memphis'e böyle bir rapor gönderecek olsa Naip Prens önce onun aklından kuşkuya düşerdi. 3 günün sonunda Hapenaht gidip kendi gözleriyle görmeye karar verdi. Ptahmos'un evinin yakınına üçüncü gözcüyü dikti ve onu prens atıyla kuzeye doğru yola koyulduğu an derhal gelip kendisine haber vermekle görevlendirdi. Çünkü Avaris'ten denize giden tek yol vardı ve Hapenaht'ın geç bile kalsa avını yakalamaya vakti olurdu. 4 gün sonra casus nefes nefese geldi. Prens gitmişti. Hapenaht bütün işlerini bırakıp katırına koştu ve Ptahmos'un izinde yola koyuldu. Avaris'ten çıkışta Ptahmos ile atını görünceye kadar hızla yol aldı. Hapenaht 100 karış kadar geri kalmak için yavaşladı ve atlıyı izlemeye başladı. Gerçekten de Ptahmos denize gidiyordu. İşin burasına kadar casuslar yalan söylememişlerdi. Denizin yakınına artık köylerin ve ekili toprakların kalmadığı, sadece tuzlu bataklıkların arasına serpilmiş küçük ağaç toplulukların görüldüğü düzlüğe ulaştıkları zaman Hapenaht katırını bir ağaca bağladı. Sonra dikkatle kıyıdaki ağaçlığa kadar yürüdü. Sessiz adımlarla sokuldu, baktı ve Ptahmos'un attan inmek için bir ağaç dalına tutunduğunu, hayvanı bağladığını ve ağır adımlarla denize doğru yürüdüğünü gördü ve orada bekledi. Orada bekledi. Casusların dediği gibi tam 2 saat bekledi. Bütün duyu organlarıyla tetikte, gerçekten giz dolu bu insanı gözledi. Bütün görebildiği Ptahmos'un denizin karşısında oturduğu ve derin derin alışılmıştan çok daha derin nefesler aldığıydı. Bunun dışında hiçbir şey yapmıyordu ama hiçbir şey. Sonunda Ptahmos tekrar atına bindi. Hapenaht ise hala hayretler içinde alt dudağı sarkmış ondan çok daha sonra yola çıktı. Böylesi bir davranışı açıklayabilecek hiçbir şey düşünemeden. En kötüsü Memphis'e rapor yazılmasını haklı gösterecek en küçük bir sebebin bulunmamasıydı. Prens deniz havası almaya gidiyordu. Evet ne olmuş? O Hapenaht isterse prensin deli olduğunu düşünebilirdi. Ama krallık yapıları yönetiminde hiçbir şey böyle bir olasılığı düşündürmüyordu. Aksine Bu idare hızlı ve kusursuz işleyişiyle göz kamaştırıyordu. Hapenat'ın bilmesine imkan olmayan nokta bu davranışta Ptahmos'un evine konuk ettiği gözden düşmüş rahip Nesato'nun etkisiydi. Ptahmos'un yaşlı rahibi yorgunluk ve açlıktan yıkılıp kaldığı yolda bularak eve getirdiği günlerden birkaç hafta sonra Nesaton Ptahmos'u görmeye gelmişti. Ptahmos onu bahçede oturttuktan ve bir testi hurma şarabı ile incir ikram ettikten sonra ihtiyar ona ''Sonum yaklaştı'' demişti. İhtiyar adam gülümsüyordu ya da ölümün garip sırıtışı şimdiden yüzüne egemen oluyordu. Ne önemi vardı? Sesi gülümsüyordu. ''Yüce gönüllülüğünle beni kurtardın. Oysa benim senin konukseverliğine, verdiğin giysilere, kızarmış güvercine, ekmeğine, sütüne, şarabına karşılık sana verebileceğim hiçbir şey yok. Sadece biraz bilgi ve deneyim.'' Nesaton zorlukla nefes alıyordu. ''Bir şeyi öğren. Çünkü sanıyorum bilmiyorsun. Hiçbir insan tanrı bilinci olmadan yaşayamaz. Böyle yaşayabileceğini sanan insan sonunda hayvanlar düzeyinde bir varlık olur.'' İhtiyar, sözlerinin Ptahmos'un ruhuna işlemesi için bir an sustu, bekledi. Sonra devam etti. ''Kanın çok hızlı akıyor. Çünkü gençsin. İçinde coşkun ırmaklar gibi çağlıyor. Tutkularını ve özlemlerini kamçılıyor. Tutkular ve özlemler seni temel olandan, özden, sana az önce söz ettiğim tanrı bilincinden uzaklaştırıyor. Ruhun ırmakların denize kavuşması gibi çalkantılı olursa, her an bu ötekinin aksi, öteki bunun zıttı diye çarpışmakta olursa, tanrı bilinci sana gelmez.'' İhtiyar büyük bir yudum hurma şarabı içti. ''Tanrı bilincine ruhunda yer açmazsan Ptahmos, olayların oyuncağı ve tutkularının esiri olursun. Sadece tanrı bilinci seni o gözle görülmez gerçeği, ne hayat ne ölüm olan, kendinde, kendi kendine var olan o büyük gerçeğe götürür. Sadece tanrı bilinci.'' Ptahmos, ''Hangi tanrı?'' diye sordu. ''Adının önemi yok,'' dedi Nesaton. ''Adlar bizim dillerimizin icadıdır. Tanrı birdir. Kendi kendine var olandır. Adı olamaz. O sözden önce vardı. Diller onu bizim için adlandırdı, maddeleştirdi. Oysa o dillerin ötesinde vardır. Beni anlıyor musun?'' ''Konuş, seni anlarım.'' ''Tanrısallığı ruhunda var etmek istiyorsan, öncelikle ruhunu ona ait olmayan her şeyden, yani duygularından, işlerinle ilgili kaygılarından temizlemelisin. Kendini hiçbir şey düşünmemeye zorlamalısın. Bu Ahenaton'a verilen sırdı ama o bu sırdan faydalanmayı bilemedi. Varlığını duyduğu tanrısallığa bir ad verdi. Oysa dediğim gibi adın önemi yok. Aton ya da Ra, Set ya da Osiris. Tanrı ancak ilkel ruhlar için bir adla anılır. Zihnini durdur. Günün nasıldı, hayatın neydi, nasıldı unut. Arzularını ve nefretlerini unut.'' İhtiyar adam zayıf kolunu incir tabağına uzattı. Parmakları meyvelerin üstüne dolaştı. Konacak yer arayan bir kelebek gibi tek tek yokladı. Sonra birini aldı. Yavaş yavaş, özenle yedi ve devam etti. ''Bunun için bedenin dinlenmede olmalı. Oturmuş ya da yatmış ama mutlak dinlenmede olmalı. Başka bir şey yapmak isteği duymadan. Ben oturmuş olmayı yelerim ama yatılabilir de. Ve bazı arkadaşlarım bu denemeyi ayakta bile yaparlardı. 10 ayak parmağı üzerinde duran bir beden ve sadece havanın temasını duyan cilt. Bu epey zaman isteyen bir şey. Beynin tüm kirlerinden arınması gerek ve o zaman...'' Nesaton nefes alabilmek için bir an sustu. Havayı içine çekebildi sonunda. ''Ve o zaman nefes almalı. Derin derin çevredeki bütün havayı emmek ister gibi. Sanki bu soluyacağı son havaymış gibi. Sonra nefes vermeli sonuna kadar. İçinde bir zerre bile hava kalmayıncaya kadar. Sonra tekrar baştan başlamalı. Ama bu kez hava içinde, bedeninin içinde de dolaşmalı. Bedeninin içinden nefes almalısın, midenle. Anlayabiliyor musun?'' İhtiyar örnek vermek için nefes aldı ve Ptahmos midesinin ciğerleri aşağı inmiş gibi kabardığını gördü. ''Bir zaman sonra inanılmaz bir huzur hissedersin. Sonra huzur mutluluğa dönüşür ve nihayet çok daha yoğun, çok daha derin, çok daha nurlu bir hayata yaklaştığını fark edersin. Hayır, fark etmek yanlış. Böyle duygular değildir söz konusu olan. Yaşarsın sadece. Ve tanrısal sırra yaklaşırsın. Sana öğrettiğim şey Tanrı'yla bir olmanın yoludur.'' Tanrı'yla bir olmak. Ptahmos hafifçe titrediğini hissetti. Bu Apiruların kullandığı bir terimdi. İlk şefleri İbrahim'in tanrılarıyla bir olduğunu söylemişlerdi. Nesaton elini hurma şarabına doğru uzattı. Bu hareketlere düzenle, aksatmadan devam edilirse özenle, içtenlikle bir şey elde etmek için değil ama bir yaşama biçimiymiş gibi yapılırsa bazen Tanrı'ya yaklaşılır. O zaman hiçbir şey size ulaşamaz, ölüm korkusu bile. Özellikle sen bu hareketlerden çok faydalanırsın Ptahmos. Büyülenmiş gibi dinleyen Ptahmos neden diye sordu. Çünkü içindeki ateş sana rahat vermiyor. Her an taşmaya hazırsın, kaynayan süt gibi. Peki bunun ne zararı var? İnsanı yıpratır, içindeki enerjiyi tüketirsin, ruhun yorgun düşer, ümitsizliğe kapılır. Öfke ya da başka bir şiddetli heyecan duyduğun an birkaç kat yaprağı çiğne ya da biraz afyon şarabı iç. Ptahmos yüzünü buruşturdu. Afyon şarabı acıydı. O halde içinde ateş olmadan mı yaşamak gerekiyor diye sordu rahibe. Hayır, ama ateş yükseklerden gelmeli. İçinde, ruhunda taşıdığın tanrısallığın ateşi olmalı. Toprağın ateşi değil, dedi. Nesaton uzandı, bir incir aldı. Ptahmos uzun süre düşündü. Sonra, ''Rahipler böyle mi yapıyor?'' diye sordu. Nesaton da cevap vermeden önce düşündü. ''Bazıları'' dedi. ''Ama aşağı Mısır'dakiler değil. Ben Abidos'ta, güneyde eğitildim. Bazı rahipler bu geleneği sürdürüyor ama sadece güneyde.'' ''Nasıl yapacağım?'' diye sordu tekrar Ptahmos. ''Sana anlattıklarımı dinledin. Kendi içine dön. Nefes kontrolünü düzenli olarak tekrarla.'' İhtiyar rahip bastonunu aldı ve Ptahmos'un yardımıyla ayağa kalktı. Elini genç adamın omzuna koydu ve alçak sesle konuştu. ''Seni mabetlerine istemediler değil mi? Çünkü baban Apiru.'' ''Yok hayır, itiraz etme. Biliyorum. Herkes biliyor. Sırlarını yabancıların bilmesini istemedikleri için senin rahip olmanı engellediler. Ama sen sıradan bir yabancı değilsin Ptahmos. Bunu hissediyorum. Korkutuyorsun. Orada, Memphis'te de onları korkutmuş olmalısın. Seni o sebeple buraya yolladılar. Ben hissediyorum, sen bir şef olacaksın. Kimin bilmiyorum. Mısırlıların değil herhalde. Belki Apiruların. İşte bu nedenle sana bunları öğretiyorum. Bu kadar basit mi? Diye bağırdı Ptahmos. Nesaton gülümsedi. Belki benim özetleyerek anlattığım kadar basit değil ama sana özünü verdim. Süt kaynatıldığı zaman temel maddeler yüzeyde toplanır, kaymağı yapar. Ben sana kaymağı verdim. Zamanla ve deneyerek geri kalanını anlayacaksın. Şimdi beni kapıya götür. Ptahmos dirseğinden tutarak onu arkaya, kırlara açılan kapıya götürdü. Orada hizmetkarlar gözden düşmüş rahibe bir oda hazırlamışlardı. Kendiliklerinden. Ptahmos'un emrini beklemeden. Onlara bunu yaptıran sadece Nesaton'un yaşı ya da efendilerinin konukseverliği değildi. İhtiyarda hissettikleri doğal bir güçtü. Yumuşak ama karşı durulmaz bir güç. Kapıda yaşlı bir hizmetkar konuğu Ptahmos'tan devraldı. Ptahmos yatağına uzanırken Tanrı'yla bir olmak diye düşünüyordu. Hapenath bütün bunları bilemezdi. 9. Ayrım Sonu. Sayfa 172.